Sosyal Çalışma Podcast'in sinema ve dizi içeriği olan Sine Sosyal kapsamında ikinci bölümümüzü kaydediyoruz bugün. İlk bölümümüz olan Bir Başkadır dizisi üzerine çok değerli katılımcılarımızla bir kayıt yapmıştık. Bu büyük bir ilgiyle karşılandı. Öncelikle bunun için teşekkür etmek istiyorum herkese. Bugün ikinci bölümümüzde aslında bir yazı olarak planlanan Ken Loach sineması ve sosyal hizmet ilişkisi üzerine birkaç kelam etmeye çalışacağım. Umarım bu da aynı ilgiyle karşılanır. Neden sinema üzerinden aslında birazcık ilerlemek istiyorum? Biz sinemayla neden ilgileniyoruz? Sosyal hizmetle ilişkisi ne bağlamda kurulabiliyor? Öncelikle sinema üzerinden bir şey söylemek istiyorum. Şimdi bildiğimiz üzere sinema güzel sanatların kapsamında geleneksel dallara eklenmiş bir yedinci sanat olarak kabul edilmekte. Bu sanat aynı zamanda, yani sinema sanatı aynı zamanda tarih boyunca içinde bulunduğu toplumu, ekonomik şartlarını, kültürel seviyesini, politik atmosferini yansıtmakta. Sinema genel algıda aslında bir eğlenceli bir vakit geçirme aracı olduğu kadar aslında bir kültürel uğraş olarak da kabul edilebiliyor. Bir sanat eseri hepimizin bildiği üzere aslında içinde bulunduğu dönemin özelliklerini de yansıttığı gibi sinema da aynı şekilde içinde bulunduğu dönemin özelliklerini yansıtabiliyor. Bugün bildiğimiz gibi işte Amerika'da Hollywood kültürü altında ya da Türkiye'de sinema kapsamında gişe filmleri olarak tabir edilen filmler olmakla birlikte özel yönetmenlerin, otör yönetmenlerin, festival filmlerinin, sanat filmlerinin sayısı da azımsanmayacak kadar fazla. Sinema ürünleri daha önce de söylediğim gibi çekildiği döneme dair bir belge niteliği taşıyor. Filmin çekildiği dönemin sosyoekonomik durumunu, siyasal atmosferini, toplumsal yapısını ve döneme dair başka birçok konuyla ilgili aslında bize fikir vermiş oluyor. Bu fikir verme üzerinden de aslında biz büyük tartışmaların doğması, eleştirmenlerin ortaya çıkması, sinemacıların ve filmlerin belli akımlar altında toplanması da aslında bu yani sinemanın taşıdığı bu kültürel değerden kaynaklanıyor. Örnek vermek gerekirse Fellini, Vittorio De Sica, Rossellini gibi yönetmenlerin içinde bulunduğu İtalyan yeni gerçekçilik akımı, İkinci Dünya Savaşı sonrasında ekonomik sorunlar, yoksulluk, işsizlik, toplumların, Avrupa toplumunun içinde bulunduğu umutsuzluk gibi sorunların yansıtıldığı gerçekten aslında bir belge niteliği taşıyan filmler, bu dönemi yansıtan filmler. Döneme dair tartışmalarda sinemaya yansımış, yönetmenlerin ürettikleri eserler işte hem bir tarihsel bir belge olarak kabul edilmiş, hem de bu özellikleri nedeniyle belirli bir akım altında toplanma ihtiyacı hissedilmiştir. Bu bağlamda toplumcu sinema eserlerini de, yani toplum üzerinden bir şeyler anlatmaya çalışan bir toplumcu sinema eserleri olarak toplayabileceğimiz bir akım da aslında mevcut. Benim nezdimde en azından böyle bir ayrım yapılması mümkün. Akıma ait filmlerde kameranın sokağa taşındığını görüyoruz. Aslında kameranın sokağa taşınmasıyla kastettiğimiz şey sokakta sıradan insanları, her gün gördüğümüz, beraber vakit geçirdiğimiz, alışveriş yaptığımız, diyalog içerisinde olduğumuz insanların hayatını anlatan filmleri kastediyoruz kameranın sokağa taşınmasıyla. Gündelik hayatın filme dahil edilmesi, yani bir işçinin, sokaktan geçen herhangi bir kadının hayatının bir sinema malzemesi haline getirilmesi, bir filmin içerisine dahil edilmesi aslında bu akımla ilişkili, toplumcu sinema dediğimiz tarzla alakalı bir şey. Bu bağlamda gene filmlerin aslında ana konusu özellikle İkinci Dünya Savaşı sonrası Avrupa'da yaşayan yoksullar, çeşitli dezavantajları yaşayan insanlar. Bu noktada gene Sovyetler Birliği'nde bir akım olarak geçen toplumcu sinemayı Sovyet sineması üzerinden de konuşmak mümkün. Örneğin Potemkin Zırhlısı gibi filmler, Sergei Eisenstein'ın çektiği, ürettiği filmlerde aslında gündelik hayatı, işçileri, kadınları, yoksul kesimi, yani aslında bir sanat eseri içerisinde daha önce var olamayan şeyleri, karakterleri sinemada izleyebildiğimizi görüyoruz bu akımda. Türkiye'de gene Çok eski tarihli aslında bu akımın ortaya çıkışı da, Türkiye'ye etkileri de. Özellikle 1960 sonrasında Metin Erksan, Lütfü Ömer Akat gibi yönetmenler tarafından çekilen filmlerde, örneğin Gecelerin Ötesi, Susuz Yaz, Gelin, Düğün, Diyet gibi filmler var. Farklı farklı yönetmenlerin filmleri bunlar. Bu filmlerde örneğin Gelin filminde Lütfü Ömer Akad'ın Anadolu'dan İstanbul'a göç etmiş, çok çocuklu bir arada yaşayan geniş bir ailenin İstanbul'daki o uyum sürecini, yeni toplumsal yaşamlarına uyum süreçlerini aslında izliyoruz. Susuz Yaz filmi bir köy hikayesi. Metin Erksan tarafından çekilmiş bir köy hikayesi. Burada da gene orada yaşayan köylülerin hayatlarını sinema perdesinde görebiliyoruz. Bu bağlamda aslında toplumcu sinemadan anladığımız şey de kameranın daha önce söylediğim gibi sokağa taşındığı, insanların, sıradan insanların hayatlarının bir sanat eseri içerisinde bizlere, izleyicilere aktarıldığı filmler olduğunu görüyoruz. Şu an günümüzde de aslında bu podcast'in, bu kaydın başlığını oluşturan Ken Loach, İngiliz yönetmen Ken Loach, bu akım içerisinde kabul edilebilir. Çektiği filmler, ele aldığı konular, sıradan insanların, emeğiyle yaşayanların, yoksul kitlelerin ve dezavantajlı grupların hayatlarını ele alıyor ve mevcut ekonomik ve politik düzene karşı aslında eleştirilerini sıralıyor. Bu toplumcu sinemayla Ken Loach bağlantısını nasıl kurabiliriz? Ken Loach'un bir röportajında kendisini en çok etkileyen 3 film arasında gene İtalyan yeni gerçekçiliğinden Vittorio De Sica'nın Bisiklet Hırsızları filmini sayması ve bu film sayesinde aslında sinemanın sıradan insanla ve onların ikilemleri, onların hayatları hakkında da olabileceğini fark ettiğini aktarması, onun geçmişteki bu toplumcu damarla olan ilişkisini nasıl kurduğunu gösteriyor bize. Bu bağlamda aslında Ken Loach'un hayat hikayesini de birazcık bakmak gerekebilir belki. Ken Loach'un babası bir elektrik işçisi. Kendisi de aslında işçi sınıfı aileden gelen birisi ve aslında kendi yaşantısı içerisinde dahil olduğu, gördüğü şeyleri sinema perdesine aktarmış. Filmlerin içeriğine bakmak bizim için faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Ken Loach kariyerine BBC, İngiliz televizyonu BBC için yaptı. Televizyon yapımlarıyla başlıyor. Bu dönemde çok aslında yaptığı filmlerde sosyoekonomik bakış açısıyla etkili oluyor. Daha sonra 1969 yılı içerisinde çektiği Kes isimli bir filmi var. Bu film aslında onun için bir dönüm noktası. Bizler için de bir dönüm noktası. Çünkü hem onun kariyerini çok önemli bir noktaya getiriyor, hem de çok aslında etki yaratmış bir film ortaya çıkıyor. Bu filmin içeriğine baktığımızda, özel daha yakın plana, mikro plana baktığımızda, işçi sınıfından gelen bir çocuğun, genelde ise bir madenci kasabasının ve orada yaşayan işçilerin, yoksul kitlelerin yaşantısını anlattığını görüyoruz. Hikayede mikro ölçekte anlatılan bir maden işçisi ailenin çocuğu olan Billy Casper'ın hikayesini takip ediyor kamera. Filmdeki karakterlerin çoğunluğu işçi sınıfının üyeleri. Aile, eğitim sistemi ve devlet tarafından ihmal edilen madenci çocuklarının içinde yaşadığı bir döngü var. Burada doğan çocuklar herhangi bir şekilde bu döngüyü kıramazsa, ki kırması çok zordur, hepimiz çok iyi biliyoruz, kıramazsa bir maden işçisi olarak yaşantısına devam ediyor. Burada bir hem ailelerin hem eğitim sisteminin ihmalini aslında görebiliyoruz. Bizim için önemli bir hikaye olduğunu düşünüyorum bunun. Billy Casper'ın hikayesinde ise bu eğitim sistemine aslında bir bakış olarak, çocukların aslında kendi ilgi alanlarına göre farklı farklı şeylerle değerlendirdiğimiz zaman aslında ne kadar başarılı olabileceklerini görebiliyoruz. Burada örneğin Billy Casper isimli çocuk karakterimiz bir kuş besleme üzerinden bir hikaye kuruyor kendisine. Kitaplar okuyarak nasıl daha iyi besleyebileceğini düşünerek, nasıl onunla vakit geçirebileceğini öğrenerek ciddi bir aslında ona bir eğitim veriyor. Bir kuşu eğitmeyi öğreniyor. Aslında bu noktada da dediğim gibi bir çocuğun kendi özel ilgi alanlarına göre bir eğitimden geçerse, iyi bir eğitim sistemi, ilgili bir eğitim sistemi içerisinden geçerse başarılı olabileceğini görüyoruz. Gene 1980'lere geldiğimizde sosyoekonomik olarak çok iyi bildiğimiz, aslında sosyal politika derslerimizden vesaire çok iyi bildiğimiz İngiltere'de bir 1980'li yıllarda Margaret Thatcher hükümetiyle birlikte bir neoliberal dönüşüm başlıyor. İşçilerin ve diğer daha yoksul kitlelerin kazanılmış haklarının ortadan kaldırıldığı, sosyal haklara erişimin zorlaştığı, sendika haklarının engellendiği dönemde Ken Loach gene kamerayı bu kitlelere çevirerek bizlere aslında dönemsel bir belge sunuyor. Bu dönemde çektiği 3 tane film var aslında çok dikkatimizi çekmesi gereken. Bunlardan üçü Riff Raff, Raining Stones, Lady Bird, Lady Bird isimli 3 tane film. Bu filmlere özel olarak baktığımızda Riff Raff isimli filmde inşaat işçilerinin yaşantısını görüyoruz. Bu işçilerin neler yaşadığını, onların hayatlarının nasıl devam ettiğini, onların ilgilerinin ne olduğu, neyle uğraştıklarını, nasıl yaşadıklarını görüyoruz. Aynı zamanda da gene çok bu döneme dair ciddi bir eleştiri olarak İngiltere'de belediye konutlarının yani yoksul kitlelere yönelik olarak verilen sosyal konutların bu hakkın nasıl kaybedildiğini anlatıyor aslında film bir noktada. Raining Stones'da kızı için bir kıyafet almakta zorlanan, düzensiz olarak çalışan bir ebeveynin hikayesini anlatıyoruz. Burada da gene insanların çalışma hakkına, düzenli olarak gelir elde etme hakkına, sosyal yardımlara yönelik olarak bir eleştiri sunuluyor. Bu eleştiri bağlamında da aslında aile ilişkilerini irdeleyebileceğimiz bir senaryo sunuyor bize yönetmen. Lady Bird, Lady Bird filmi ise bir yalnız kadın, bir yalnız ebeveynin hikayesi ve bu hikaye üzerinden çocuk koruma sistemiyle ilgili aslında bir ders niteliğinde bir senaryo çıkıyor ortaya. Yönetmenin diğer filmlerinde farklı farklı politik temalar yer alıyor aslında. İspanya İç Savaşı var, İrlanda Bağımsızlık Savaşı var. Bunlar tarihten çeşitli konular olarak Ken Loach filmografisinde yerini alıyor. Buna ek olarak da göçmen ve kadın işçilerin madde bağımlılığı öyküsü olan kişilerin hikayelerini de aslında bu yönetmenin filmlerinde görebiliyoruz. Bu göçmen ve kadın hikayesi olarak Bread and Roses diye bir film vardır ki gerçekten önemli bence. Amerika'da yaşayan, Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan Latin Amerikalı göçmen işçilerin hikayesini, aslında göçmen ve kadın işçilerin hikayesini görebiliyoruz bu filmde. Onların içinde bulunduğu şartları, haklarına erişimlerin ne kadar zor olduğunu, sendika örgütlenmesi gibi haklara erişimlerin ne kadar zor olduğunu görebiliyoruz. Bu noktada Ken Loach sinemasının gene işte son dönemine baktığımızda Aidan Yıllblake diye bir film vardır. Gene son zamanlarda çekti. Sosyal yardım sistemine erişimle ilgili ne kadar aslında eleştirel durmamız gerektiğini bize gösteren bir film. Gene Sorry We Missed You isimli filminde düzensiz çalışma. Düzensiz çalışmayla kastımız ne? İşte kuryeler, çağrı merkezi çalışanları gibi. Bu tür işlerle uğraşanların nasıl yeni çalışma şartlarından nasıl etkilendiğini, aslında bu çalışma şartlarından etkilenmelerinin bir aileyi nasıl etkileyebileceğini, bir aileye nasıl izler bırakabileceğini, ebeveyn ilişkilerine, eşler arası ilişkiye nasıl izler bırakabileceğini görüyoruz. Bu akımların, Ken Loach sinemasının, sinemanın sosyal hizmetle peki nasıl bir ilişkisini kurabiliriz? Bu noktada aslında şeye bakmak gerekiyor, son dönem eğitime bakmak gerekiyor, sosyal hizmet eğitimine, lisans eğitimine. Bizim de çok iyi bildiğimiz gibi son dönemde sosyal hizmet eğitiminde sanat eserleri, filmlerin kullanımının arttığını görmekteyiz. Buna ek olarak da sosyal hizmet uzmanlarının çalışma yürüttüğü dezavantajlı gruplara yönelik bu tür eserleri, onların hayatlarına dair anlatıları takip etmesinin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Hem bu yürüttükleri çalışmaları etkiliyor hem de aslında kendi kişisel birikimlerini olumlu anlamda etkiliyor. Tüm bunlar göze alındığında aslında bu sinema akımlarının ve genelde sinema akımlarının özellikle de Ken Loach sinemasının sosyal hizmetle ilişkisini düşünebiliriz. Ne bağlamda etkiliyor aslında? Bizim çalışmayı yürüttüğümüz farklı nüfus grupları var. Farklı sosyoekonomik düzeyden gelen gruplar var. Ve kendi içinde bulunduğumuz konum nedeniyle bu hayatlara aslında çok fazla dahil olamayabiliyoruz. Bu da çok doğal aslında. Dahil olamadığımız bu hayatları sadece bir memur gözüyle görmemek için, aslında o hayatlarla ilgili kendi bilgi düzeyimizi arttırabilmemiz için, onlara yönelik bakış açımızı genişletebilmek için onların hikayelerini öğrenmemiz gerekiyor. Bu hikayeleri öğrenmek için de aslında edebiyat eserleri, sinema eserleri bizim için bir araç. Şimdi bu noktada Amerika'yı yeniden keşfetmek pahasına da olsa aslında bir sosyal hizmetin uluslararası tanımını hatırlamakta yarar var. Uluslararası Sosyal Hizmet Federasyonu tarafından yapılan bir tanım vardır. Çok sık kullandığımız, çok sık aslında başvurduğumuz. Bu küresel tanımda sosyal hizmetin merkezinde yer alan en önemli iki tane ilke var. Sosyal adalet ve insan hakları. Bunu çok sık tekrarlıyoruz zaten. Buna ek olarak ama tanımda sosyal hizmetin yaşam zorluklarını ele almak ve refahı arttırmak, insanların güçlenmesini ve özgürleşmesini desteklemek gibi rollerimiz de yer alıyor. Bu tanımdan aslında hareketle Ken Loach sinemasının sosyal hizmet disiplin ve mesleğiyle belli noktalarda bağlantı kurduğunu görebiliriz. Film içeriklerine ve yönetmenin tutumuna baktığımızda en temelde bir sosyal adalet savunuculuğu var. Sosyal adalet savunuculuğu çok iyi bildiğimiz üzere bizim hem mikro hem makro düzeyde hem insanların sosyal adalete erişimini sağlamak düzeyinde hem de daha genel anlamda sosyal politika sisteminin, sosyal politika yapıcıların şeylerini, çalışmalarını etkilemek anlamında içinde bulunduğumuz bir durum. Politika yapmak, lobicilik faaliyeti yürütmek, danışanlarımızın, müracaatçılarımızın lehine. Bu noktada gelir eşitsizliği, işsizlik gibi sosyal sorunların hem filmlerin ana karakterlerini oluşturanlar arasında hem de toplumun genelinde ne gibi eşitsizliklere yol açtığını görmek aslında bizim için mümkün bu yönetmenin sinemasında. Bu noktada bir örnek vermek gerekirse Riff Raff isimli bir filminden bahsetmiştim yönetmenin. Bu filmdeki ana karakterimiz olan Stevie diye bir karakterimiz var. Evsizliği yaşıyor, evsiz, herhangi bir barınma hakkına erişimi yok. Terk edilmiş olan sosyal konutlarda yaşıyor. Buraya gittiğinde de orada aslında o sosyal konutların işçi sınıfından olan gençlerin, yoksul gençlerin nasıl gettolaşabileceğini, suça karışabileceğini görebileceğimiz sahneler var. Bu bağlamda aslında bizim için oradaki yoksulluğun ne gibi etkilerinin olduğunu, neye yol açabildiğini, insanların nelere sürüklenebileceğini ve nelerle karşı karşıya kalabileceğini, nelere maruz kalabileceğini görebiliyoruz bu filmde. Aslında sosyal adalet savunusunun ne noktada olduğunu görebiliyoruz. Gene I, Daniel Blake isimli filminden bahsetmek gerekirse, bu filmin bir insan hakları odağında düşünülmesi gerektiğini kanısındayım ben. İşsizlik fonu, sosyal yardım sistemi, bürokrasiyle çalışanlar arasında hiyerarşik ilişkiye odaklanan bir film. Aslında insan haklarının büyük bir kısmı devletin sorumluluk alması gereken kamu kurumları tarafından sunulacak sosyal ve ekonomik hakları içeriyor. Sosyal yardımlar, çalışanlara yönelik destekler, kadın, çocuk, LGBTİ artı gibi dezavantajlı nüfus gruplarına sunulacak hizmetler ise bir insan hakkı olarak, bir sosyal adalet teması olarak kabul edilebilir. Bahsi geçen filmde de bir marangoz olan ve yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle çalışamadığı için sosyal yardım programlarına başvuran bir karakteri görüyoruz. Daniel Blake'in bu başvuru macerasını izliyoruz aslında. Bu noktada da bu maceranın içerisinde aslında erişilebilir, etkili bir hizmet olması beklenen ve bir insan hakkı olarak kabul edilen bu desteğin bir şekilde bürokrasinin yarattığı etkiyle nasıl erişilemez hale getirildiğini ve bir sosyal adalet ve insan hakları sorununu tüm çıplaklığıyla anlatıyor bize Ken Loach'un bu filmi. Gene İFSV tarafından yapılan bu tanımda geçen insanların güçlenmesi ve özgürleşmesini desteklemek kalıbını gene sosyalizm et uzmanlarının mesleki faaliyetlerinde ya yürüttüğümüz çalışmalarda çok aslında bizim için rutin olan çalışmalarda ne kadar ön plana çıktığını aslında biliyoruz. Bununla birlikte de güçlenme gibi bireylerin biricikliği, her müracaatçının kendi koşulları içinde değerlendirilmesi gibi önemli araçlarımız bulunuyor bizim. Hepimizin hem teoride hem de pratikte sık sık başvurduğu tanımlar bunlar. Bu noktada işte Ken Loach'un kariyerinde ve sinemasında çok önemli yer tutan ilk başta bahsettiğim Kes isimli filmin aslında bu konuyla ne kadar bağlantılı olduğunu görebiliyoruz. Bir çocuğun herkes için aynı olan öğretmenler tarafından zaten kayıp vaka olarak görülen çocukların arasında kendi ilgi alanlarını keşfettiğinde, kendi özgürleşmesini, kendi güçlenebileceği alanı keşfettiğinde ne kadar başarılı olabileceğini aslında görebiliyoruz. Bu noktada da insanların güçlenmesi ve özgürleşmesini desteklemek isimli tanımla aslında bir ilişki kurulabilir. Yani bu noktada gene tanımdan yola çıkarak sosyal hizmetin sahada ilgilendiği müracaatçı gruplarına dair anlatıları sinemada takip etmesinin bilgilendirici olma ihtimali de var. Müracaatçılarımızın çoğu için kabul edilebilecek bir durum olan yoksulluk, ihmal, çocuklar için özellikle ihmal durumu. Göçmen işçiler şu an aslında Türkiye'de çok sık şahit olduğumuz bir durum. Ülkemizde yaşayan 5 milyona yakın göçmen ve mülteci nüfus var. Bunların sorunları bizim için aslında başat alanlardan olabiliyor sıklıkla. Özür dilerim. Bunlar gene Ken Loach sinemasında aslında çok ana yer tutan konular. Bu nedenle de bizim bu alanlarla ilgili bilgimizi arttırma açısından bu sinemanın aslında önemli olduğunu gösteriyor bize. Bu noktada aslında Türkiye ile de bir ilişki kurmak gerekiyor belki de. Yani Britanyalı, İngiltere'de doğmuş, İngiltere işçi sınıfını anlatan bir yönetmen Türkiye'de yaşayan sosyal hizmet öğrencileri ve sosyal hizmet uzmanları, akademisyenleri için neden kıymetli? Aslında bir benzerlik kurmak mümkün. Yani Kes filminde anlatılan Billy Casper'ın 15 yaşındaki bir maden işçisi ailenin çocuğu olan Billy Casper'ın hikayesini biz Ankara'nın, İstanbul'un, İzmir'in kenar mahallelerinde, yoksul ailelerin çocukları arasında bu getto olarak tabir edebileceğimiz mahallelerin okullarında aslında gördüğümüz hikayeler bunlar. Aslında çok benzer hikayeler. Ya da Bread and Rose filmindeki kadın göçmen işçilerin hikayesini bugün Ankara'da sitelerde, mobilya tezgahlarında, mobilya üreten çalışma yerlerinde, İstanbul'daki tekstil atölyelerinde Suriyeli işçilerin arasında bu hikayeyi görebiliyoruz aslında. Bu noktada bu genel şeyi bitirdiğim düşünüyorum. İçinde bulunduğumuz pandemi döneminin de etkisiyle aslında içinde yaşadığımız bu salgının etkilerini, sosyal etkilerini çok yakıcı olarak hissettiğimiz dönemde aslında daha fazla önem kazanıyor. Bizim dezavantajlı grupların hikayelerini öğrenebilmemiz. Özellikle düzensiz olarak çalışan, sosyal yardımlara erişimleri kısıtlı olan, evlere kapandığımız bu dönemde, bütün bir ülkenin eve kapandığı bu dönemde, çocuklara yönelik ihmal ve şiddet riskinin arttığı dönemde, bizi Ken Loach sineması tüm dezavantajlı grupların hikayelerine bakmaya davet ediyor aslında. Bu daveti bizim icabet etmemiz bizi hem bilgi anlamında ileriye taşıyacak hem de sosyal hizmetin bu hizmet götürdüğümüz gruplara hayatlarına dönüp bakmamız, yaşadıklarını içselleştirmemiz ve onların rutin hayatının nasıl olduğunu, nasıl ilerlediğini görmemiz açısından bize destek sunan, bizim hayatımızı kolaylaştıran, bilgi birikimimizi arttıran bir hizmet sunduğunu düşünüyorum. Bu noktada sözlerime son vermeme gerektiğini düşünüyorum. Uzun tutmamaya çalıştığım bir yayın oldu. Bir tanıtıcı yayın olmaya çalıştı aslında bu. Ken Loach sinemasına dair, Ken Loach sinemasının sosyal hizmetle olan ilişkisine dair kısa bir yayın yapmaya çalıştık. Kısa bir kayıt yapmaya çalıştık. Sabrınız için, dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi günler dilerim.